sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Yusuf Medresesi. Tüm hayatını Kur'an ahlakını insanlara anlatmakla geçirdiği için bazı çevrelerin düşmanlığını kazanmış ve suçsuz yere 30 yılını sürgünlerde ve hapishanelerde geçirmiş olan Bediüzzaman Said Nursi, mümin için hapishanenin bir çeşit medrese olduğunu söyler. Bediüzzaman bunu bir sözünde şu şekilde ifade eder. Yusuf daha nice yıllar zindanda kaldı. Yusuf suresi 42 ayetinin ihbarı ve sırrıyla Yusuf aleyhisselam mahpusların piridir. Ve hapishanede bir nevi medresi Yusufiye olur. Gerçekten de insanları Allah'a kulluk etmeye ve güzel ahlaklı olmaya çağıran samimi Müslümanlar için hiçbir suçları bulunmadığı halde zaman zaman yaşamak zorunda bırakıldıkları hapishaneler manevi açıdan çok güzel birer eğitim ve nefsi terbiye yeridir. Bu medreselerin Yusuf ismiyle anılmalarının nedeni ise Allah'a imanı ve güzel ahlakıyla tanınan Hazreti Yusuf'un suçsuz yere hapis yatmış olmasıdır. Hazreti Yusuf suçsuz olduğuna dair deliller apaçık ortada olmasına rağmen iftiraya uğramış, ardından hapse atılmış ve yıllar yılı hapiste kalmıştır. Ancak bu olaylar esnasında başına her gelenin Allah'tan bir hayır olduğunu bilmiş, hapiste dahi tebliğ vazifesine devam ederek diğer mahkumlara Allah'ın varlığını ve güzel ahlakı anlatmıştır. İşte onun bu tavrı kendinden sonra gelen tüm müminlere de güzel bir örnek teşkil etmiştir. Hazreti Yusuf'tan başka Kur'an ahlakını anlatmak için yaptıkları mücadeleyle bilinen birçok samimi Müslüman da Allah'ı ve dini inkar eden kişiler tarafından haksız yere suçlanmış ve hapisle cezalandırılmışlardır. Ancak onlar da Hazreti Yusuf gibi hapis hayatındaki zorlukların kendileri için manevi bir eğitim olduğunu düşünerek hapiste değil de medrese-i Yusufiye'de olduklarını kabul etmişlerdir. Salih müminler Kur'an ahlakını yaşamak ve bu ahlakı insanlar arasında da yaymak istedikleri için dini inkar edenleri daima karşılarına almışlardır. Bu kişilerin tarih boyunca iman edenleri yıldırmak için uyguladığı yöntemlerden biri onları iftiralarla, haksız suçlamalarla, sahte delil ve yalancı şahitlerle halkın ve hukukun önünde suçlu duruma düşürmek ve bunların sonucunda ise hapse atılmalarını sağlamaktır. İnkar edenlerin bu yöndeki kışkırtmaları ve yarattıkları infial sonucunda hapisle cezalandırılan müminler, olayları dışarıdan izleyen bir kişi için cezaevindedirler. Ancak özünde aynı inzivaya çekilmiş bir münzevi, yıllar yılı mağaraya sığınarak yaşayan Ashab-ı Kehf veya suçsuz olduğu halde yıllar yılı hapiste kalan Hazreti Yusuf gibi kendilerini manevi yönden geliştirdikleri, imanlarını derinleştirdikleri ve pek çok yönden güçlendikleri bir terbiyehanededirler. Bu açıdan bakıldığında imani hizmetlerine engel olmak isteyenler onları hapse atarak gerçekte büyük bir hayra vesile olmaktadırlar. Allah, Kur'an'da birçok peygamberin hayatındaki en güzel kıssalardan haberler verir. Bu kıssaların anlatılmasının nedeni, insanların peygamberlerin hayatlarına bakarak ibret almalarıdır. Kur'an'ın özünü kavrayamayan birçok insan, peygamberlerin hayatlarını birer efsane gibi görüp, onların hayatlarını güzel ahlaklarını kendilerine örnek almayı, onlar gibi davranmayı, onların yolunu izlemeyi düşünmezler. Oysa salih bir mümin, güzel ahlaka dair her şeyi Kur'an kıssalarına bakarak öğrenebilir. Örneğin Hz. Muhammed'in kavminin önde gelen inkarcılarıyla, müşriklerle ve münafıklarla olan mücadelesi, Hz. İbrahim'in putları ilah edinen kavmine karşı mücadelesi ve onları bu inançlarından vazgeçirmek için kullandığı yöntemler, Hz. Musa'nın hem kavmine karşı zorbaca davranan Firavun'a hem de anlayışı zayıf olan kavmine karşı cesur ve sabırlı mücadelesi, Hz. Eyüp'ün kendine Allah'tan bir deneme olarak verilen dert ve hastalığa sabrı ve Allah'a olan teslimiyeti, Hz. Yusuf'un küçüklüğünden itibaren sürekli olarak kendine tuzaklar kurulmasına rağmen daima Allah'a yönelmesi, müminlerin kendilerini terbiye etmeleri için çok güzel birer örnektir. Allah'ın dinine ve güzel ahlaka çağıran elçiler ve salih müminler daima o toplumun dine karşı cephe alan önde gelenleriyle karşı karşıya gelmişlerdir. Müminler, insanları iyiliğe ve güzelliğe çağırmalarına rağmen bu kesim tarih boyunca müminlere, özellikle de elçilere düşman olmuş, onları etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. İnananların yaptıkları hayırları engellemek, Allah'ın dinini ve güzel ahlakı anlatmalarını durdurabilmek için kullandıkları yöntemlerse yüzyıllardır hiç değişmemiştir. Bu mübarek insanlara delilik, sapkınlık, menfaatçilik gibi olmadık iftiralar atarak onları halkın gözünde küçük düşürmeye yeltenmişler, onları bulundukları yerden sürmekle veya ölümle tehdit etmişler, tuzak kurarak, baskı altına alarak veya hapse atarak çalışmalarını engellemeye çalışmışlardır. Hapiste amaçlanan şey, iman edenlerin diğer insanlarla görüşmelerini engellemek ve tüm faaliyetlerinin önünü kesmektir. Kur'an'da Hz. Musa'nın Firavun tarafından hapse atılmakla tehdit edildiği bildirilmektedir. Hz. Musa Firavun'a Allah'ın varlığını anlatmış ve onu iman etmeye davet etmiştir. Bunun üzerine Firavun'un Hz. Musa'ya verdiği karşılıksa şöyle olmuştur. Firavun dedi ki, "Andolsun benim dışımda bir ilah edinecek olursan seni mutlaka hapse atacağım." Şuara Suresi 29. Dikkat edilirse Hz. Musa'nın hapis cezasını gerektiren bir suçu yoktur. Tek suçu Firavun'u Allah'a iman etmeye davet etmesidir. Hz. Yusuf ise hiçbir suçu bulunmadığı halde iftiraya uğrayarak hapse atılmış ve yıllarca hapiste kalmıştır. Kur'an'ın 12. suresi olan Yusuf suresinde Hz. Yusuf'un hayatı çok detaylı olarak anlatılır. Hz. Yusuf çocukluğundan itibaren birçok güçlükle karşılaşmış ancak sabrı ve tevekkülüyle insanlara daima örnek olmuştur. Kur'an'da Hz. Yusuf'un ailesi hakkında verilen çok önemli bir bilgi kardeşlerinin ona olan düşmanlıklarıdır. Hz. Yusuf'un güzel ahlakının, samimiyetinin ve imanının farkında olan ve ona karşı çok büyük bir kıskançlık duyan kardeşlerinin ona bir kötülük yapabileceklerinin farkında olan Hz. Yakup, Hz. Yusuf'u kardeşlerine karşı dikkatli olması konusunda uyarmıştır. Duydukları şiddetli kıskançlık nedeniyle Hz. Yusuf'u öldürmeye karar veren kardeşlerinin aralarındaki konuşmalarda dikkati çekense yaptıkları çok kapsamlı plandır. Kendi aralarında Hz. Yusuf'a karşı bir ittifak oluşturmuşlar ve ona bir tuzak hazırlamışlardır. Onlar, babaları Hz. Yakup'un Hz. Yusuf'a olan sevgisini kıskanmakta ve hatta bu kıskançlıkları kardeşlerini öldürmeyi düşünebilecek kadar ileri gitmektedir. Amaçları Hz. Yusuf'la Hz. Yakup'u ayırmaktır. Planlarını yerine getirmiş Hz. Yusuf'u kuyuya bırakmışlardır. Kur'an'da Hz. Yusuf'u kuyuya attıktan sonra eve dönen kardeşlerinin olan biteni babalarına şu şekilde aktardıkları bildirilir. Dediler ki, "Ey babamız, gerçek şu ki biz gittik, yarışıyorduk. Yusuf'u da yiyeceklerimizin veya eşyamızın yanında bırakmıştık. Fakat onu kurt yemiş. Ne var ki biz doğruyu söylesek bile sen bize inanacak değilsin." Ve üzerine yalandan kan sürünmüş olan gömleğini getirdiler. "Hayır," dedi, "nefsiniz sizi yanıltıp böyle bir işe sürüklemiş. Bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı kendisinden yardım istenecek olan Allah'tır. Yusuf Suresi 17-18. Allah bu ayetleriyle Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin kötülük yapmadıklarına babalarını inandırabilmek için her türlü ayrıntıyı düşünüp sahte delil dahi oluşturduklarına dikkat çekmektedir. Münafıklar ve inkar edenler de bir Müslümana tuzak kurarken yalandan, iftiradan hiç çekinmez, sahte delil oluşturmayı da asla ihmal etmezler. Ancak Hazreti Yakup'un onlara verdiği karşılıktan da anlaşılacağı gibi müminler inkarcıların tuzaklarını hemen sezer ve sahte delillere asla itimat etmezler. Hazreti Yusuf kuyuya bırakıldıktan sonra bir yolcu kafilesi onu bulur ve az bir ücretle Mısırlı bir azize satar. Allah bu olayların neticesinde Hazreti Yusuf'u Mısır'a yerleştirdiğini ve ona sözlerin yorumunu öğrettiğini, ergenlik yaşına gelince de kendisine hüküm ve ilim verdiğini bildirmektedir. Hazreti Yusuf'un hapse atılmasına sebep olan olaysa, evinde kaldığı Mısırlı Aziz'in karısının kendisinden murad almak istemesiyle başlar. Hazreti Yusuf, kadının bu tavrı üzerine kapıya doğru yönelerek çıkmak istemiş, ancak kadın ısrarcı davranarak Hazreti Yusuf'un gömleğini arkasından yırtmış ve tam o esnada Aziz eve gelmiştir. Kadınsa hiç tereddüt etmeden, ailene kötülük isteyenin zindana atılmaktan veya acı bir azaptan başka cezası ne olabilir? Yusuf Suresi 25 diyerek Hazreti Yusuf'a iftira atmış ve zindana atılması gerektiğini söyleyerek çevresindeki insanları Hazreti Yusuf'a karşı kışkırtmıştır. Bu çirkin iftira karşısındaysa Hazreti Yusuf kendisinin masum olduğunu ve hiçbir suçunun bulunmadığını belirtmiştir. Bunun üzerine kadının yakınlarından biri şahitlik etmiş ve şöyle demiştir. Eğer onun gömleği ön taraftan yırtılmışsa bu durumda kadın doğruyu söylemiştir. Kendisi ise yalan söyleyenlerdendir. Yok eğer onun gömleği arkadan çekilip yırtılmışsa bu durumda kadın yalan söylemiştir ve kendisi doğru söyleyenlerdendir. Yusuf Suresi 26-27. Görüldüğü gibi Hazreti Yusuf'un suçsuz olduğuna dair deliller mevcuttur. Hatta iftira atan kadının kocası da bu delilleri görmüş ve durumu anlayarak şöyle demiştir. Onun gömleğinin arkadan çekilip yırtıldığını gördüğü zaman kocası, "Doğrusu bu sizin düzeninizden biridir. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür," dedi. Yusuf, "Sen bundan yüz çevir. Sen de kadın, günahın dolayısıyla bağışlanma dile. Doğrusu sen günahkarlardan oldun." Yusuf Suresi 28-29. Bir başka ayette ise bu durum şöyle açıklanır. Sonra onlar da Yusuf'un iffetine ilişkin delilleri görmelerinin ardından mutlaka onu belli bir vakte kadar zindana atmak görüşü ağır bastı. Yusuf Suresi 35. Ayetlerde bildirildiğine göre Hazreti Yusuf'un masumluğuna herkes şahittir. Ancak buna rağmen onu hapse atma görüşü ağır basmış, suçsuz yere onu yıllarca hapiste tutmuşlardır. Tüm bu haksız suçlamaların, iftiraların, cezalandırmaların karşısında Hazreti Yusuf'un gösterdiği üstün ahlak, tevekkül ve kararlılıksa Kur'an'da şöyle bildirilmektedir. Yusuf dedi ki, "Rabbim, zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan onlara korkarım eğilim gösterir, böylece cahillerden olurum." Böylece Rabbi duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o işitendir, bilendir. Yusuf Suresi 33-34. tarih boyunca Allah yolunda olup da haksız iftiralar sonucunda hapse atılan veya çeşitli zorluklarla karşılaşan müminler daima Hazreti Yusuf'un bu güzel tavrını örnek alarak üstün ahlaklarından asla taviz vermemişlerdir. Hazreti Yusuf hapishanede kaldığı süre içinde sabrı, tevekkülü, dirayeti ve metanetiyle çok üstün bir ahlak göstermiştir. Hazreti Yusuf'un hapishaneden çıkışı ise hiç umulmadık bir şekilde olmuştur. İlmi ve güvenilirliği hapisten çıkan arkadaşı aracılığıyla Mısır hükümdarına kadar ulaşmış ve kendisine iftira atanlar itirafta bulununca suçsuzluğu kesin olarak anlaşılmıştır. Ardından da Mısır'ın hazinelerinin başına getirilmiştir. Hazreti Yusuf'un yaşamı Allah'ın inananlara olan vaadinin mutlaka gerçekleştiğini gösteren örneklerden biridir. Önce zorluk ve sıkıntılarla, ihanetler ve iftiralarla karşılaşmış, ardından bir nevi medrese olan hapishanede derin bir manevi eğitimden geçmiştir. Ve sonunda da Allah'ın vaadiyle karşılaşmış ve Allah onu tüm iftiralardan temizlemiş, yeryüzünde yerleşik kılmış, malca ve ilimce güçlendirmiştir. Dünya hayatında Allah'ın rızasını kazanmak amacında olan bir müminin hapsedilmesi, onun için bir ceza değil, eğitimdir. Mümin, elbette ki hapiste bulunmayı istemez. Böyle bir amaç için çaba sarf etmez. Ancak böyle bir durumla karşılaştığında, Yusuf medresesinde alacağı derecenin manevi heyecanını, şevkini ve hazını yaşar. Olayları dışarıdan izleyen bir kişi, bir müminin hapishaneye girmesine zincirleme birçok olayın neden olduğunu zannedebilir. Başına gelen olayların, söylediği sözlerin hapiste cezalandırılmasına neden olduğunu düşünebilir. Oysa bu olaylar, Kur'an'la değerlendirildiğinde gerçekler bambaşkadır. Bir müminin hapse girmesi, hapiste kaldığı süre ve çıktığı an ancak Allah'ın dilemesiyle gerçekleşir. Hiçbir olay veya hiçbir kişi Allah'ın dilemesi dışında bir insanın hapse girmesine neden olamaz. İnsan ancak kaderinde olduğu için böyle bir durumla karşılaşır. Eğer Allah bir Müslümanın hapiste bulunmasını dilemişse, bu kişi için orada geçirdiği günlerde birçok güzellik ve hayırlar var demektir. Ancak bu, derin bir kavrayışa ve güçlü bir imana sahip bir insanın görebileceği bir gerçektir. Bediüzzaman Said Nursi, tüm yaşamı boyunca insanlara örnek olmuş, mübarek bir insandır. Yusuf medresesine her girişinde orada bulunuşunun hayır ve hikmetlerini düşünmüş, bunları da tüm inananlarla paylaşmıştır. Özellikle de yaşının çok ilerlediği dönemlerde tüm hastalıklarına rağmen kışın en şiddetli günlerinde soğuk ve sobasız hücrelerde tutulan hatta kim zaman tecrit edilerek insanlarla görüşmesi dahi yasaklanan Said Nursi en ağır koşullarda da her şeyin kaderde olduğunu ve teslimiyetle karşılanması gerektiğini hatırlatmış ve bu hapiste yiyecek rızkın var. O rızkın seni buraya çağırdı. Ona karşı rıza ve teslimle karşılık vermek lazım demiştir. Bediüzzaman'ın sözlerinde ifade ettiği gibi Yusuf medresesinde bulunanlar kaderlerinde olduğu için oradadır ve bu nedenle olaylara teslimiyetle, sabır ve şükürle karşılık vermelidirler. Bediüzzaman başka bir sözünde iman edenleri başlarına gelen her olayın güzel yönlerini görmeye şu şekilde davet etmektedir. Bizler için şimdi her şeyin iyi ve güzel tarafına ve ferah verecek yönüne bakmak lazımdır ki manasız, lüzumsuz, zararlı, sıkıntılı, çirkin, geçici haller dikkatimizi çekip kalbimizi meşgul etmesin. Yusufiye medresesi bir bahçe hükmündedir. Hem çirkin, hem güzel, hem kederli, hem ferahlı şeyler beraber bulunur. Akıl odur ki, ferahlı ve güzel şeylerle meşgul olup, çirkin, sıkıntılı şeylere önem vermez, şikayet ve merak yerine şükreder, sevinir. Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi, Allah'ın yarattığı olaylardaki güzellikleri, hayırları görenler, dünyada ve ahirette sevinç içinde rahat ve huzurlu yaşarlar. Bunun en güzel örneğini Hazreti Yusuf'un hayatında görürüz. Hazreti Yusuf'un hayatı Allah'ın her şeyi bir hayır ve hikmet üzerine yarattığını gösteren olaylarla doludur. Örneğin kardeşleri Hazreti Yusuf'u öldürmek için bir kuyuya atmıştır. Ancak bu olay Hazreti Yusuf'un Mısır'a yerleşmesine ve devamında da Mısır hazinelerinin başına geçmesine vesile olmuştur. Evinde kaldığı Aziz'in karısının attığı iftirayla hapse atılmasının sonuçları da hep hayırlara vesile olmuştur. Bir insanın iftira sonucu hapse girmesi, olayların hayır ve hikmetlerini göremeyen kişiler tarafından büyük bir şanssızlık ve bela olarak nitelendirilebilir. Oysa Hazreti Yusuf'un hayatında gördüğümüz bu olay sayesinde onun güzel ahlakına, namusuna, Allah'ın haram kıldıklarına karşı ne derece titiz olduğuna, imanına, doğruluğuna tüm şehir halkı şahit olmuştur. Bunun yanında sahip olduğu ilim hükümdarın kulağına kadar gitmiş ve bu ilmi sayesinde Mısır hazinelerinin başına yönetici olarak atanmıştır. Dolayısıyla bir mümin için en güzel davranış Rabbimizin kendisi için belirlediği kadere tamamen teslim olmak ve Allah'ın olayların ardından kendisine neler göstereceğini sabırla ve tevekkülle beklemektir. Çünkü Allah tüm olayları bizim önceden bilemeyeceğimiz kusursuz bir plan içinde en ince detayıyla ve en hayırlı olacak şekliyle yaratır. Salih müminlere atılan iftiralardan biri de müminlerin bir menfaat peşinde oldukları yönündedir. Bu iftiraları atanlar müminlerin maddi çıkarlar için bir arada bulunduklarını, maddi çıkarları engellendiğinde ise beraberliklerinin son bulacağını zannederler. Bu aslında cahiliyenin kişiyi kendin gibi bilirsin mantığının bir yansımasıdır. Çünkü gerçekten de Allah'a iman etmeyen kişiler menfaatleri en ufak bir zarara uğradığında 40 yıllık dostlarından hatta kimi zaman anne babalarından dahi vazgeçebilirler. Ancak müminlere yönelttikleri her türlü saldırı, iftira ve haksız suçlamaya, oluşturdukları zor koşullara ve verdikleri sıkıntılara rağmen gördükleri kararlı, sadık, vefalı, metanetli ve güçlü tavırlar karşısında adeta büyük bir şaşkınlık yaşarlar. Salih müminler koşullar ne olursa olsun imanlarından, ibadetlerinden, güzel ahlaklarından ve Allah'a iman eden insanlarla birlikte olmaktan vazgeçmezler. İşte bu nedenle müminlerin hapis veya haksız saldırılar gibi zorluklarla karşılaşmalarının vesile olduğu hayırlardan biri, onların sadakatlerinin, vefalarının, birbirlerine olan bağlılıklarının ortaya çıkmasıdır. Müminlerin sahip olduğu güzel ahlakın tüm toplumca tanınması için de önemli bir vesiledir. Nitekim yakın tarihimizde Bediüzzaman'ın ve çevresindekilerin maruz kaldığı zor şartlar karşısında gösterdikleri kararlılık, Yusuf medresesindeki şevk ve heyecanları bunun en güzel modellerinden biridir. Bediüzzaman, Yusuf medresesindeyken dışarıda bulunan kardeşlerine yazdığı mektuplarda onlara şöyle hitap etmiştir. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu eski ve yeni iki medrese-i Yusufiye'deki şiddeti imtihanda sarsılmayan ve dersinden vazgeçmeyen ve yakıcı çorbadan ağızları yandığı halde talebeliğini bırakmayan ve bu kadar saldırıya karşı manevi kuvveti kırılmayan kişileri hakikat ehli ve gelecek nesil alkışlayacakları gibi melekler ve ruhaniler dahi alkışlıyorlar diye kanaatim var. Müminlerin bir özelliği de diğer insanların aksine haklarında yapılacak olan her türlü araştırmaya karşı oldukça rahat olmalarıdır. Bu soruşturma ve araştırmalardan sadece Allah'ın emir ve tavsiyelerine göre yaşamayan insanlar rahatsız ve tedirgin olurlar. Çünkü asıl onların ortaya çıkmasından tedirgin olacakları faaliyetleri vardır. Fakat Müslümanlar Allah'tan korkan ve bu yüzden de her türlü kötülükten ve günahtan şiddetle sakınan insanlardır. Onlar ahirette hesap vereceklerini bildikleri için her an Kur'an ahlakına uygun bir yaşam sürerler. Hesabını veremeyecekleri her türlü fiilden de kesinlikle uzak dururlar. İşte bu yüzden de yaşamlarının araştırılmasından, soruşturulmasından hiçbir şekilde çekinmezler. Yapılan her soruşturma ve araştırmanın daima kendi lehlerine sonuçlanacağını ve ne kadar temiz, masum ve dürüst insanlar olduklarını bir kez daha ortaya çıkaracağını unutmazlar. Örneğin Hazreti Yusuf'un zindana atılması onun güzel ahlakının, temizliğinin, doğruluğunun ve Allah'a olan imanının tanınmasıyla sonuçlanmıştır. Hapiste geçen yılların ardından hükümdar kendisini çağırdığında Hazreti Yusuf öncelikle masum olduğunun ispatlanması için hükümdardan soruşturma yapılmasını bizzat kendisi istemiştir. Dikkat edilirse sadece temiz ve doğru insanlar gönül rahatlığıyla kendileri hakkında soruşturma yapılmasını isteyebilirler. Hazreti Yusuf'un başına gelenleri duyan ya da gören insanlar için bu olanlar belki bir şer gibi görünmüş olabilir. Ancak Hazreti Yusuf gibi önemli bir görev alabilecek kadar doğru ve güzel ahlaklı bir insanın temizliğinin tüm insanların şahitliğinde kabul edilmesi elbette ki onun gücünü ve insanların gözündeki güvenilirliğini arttırmıştır. Bu sayede çok önemli bir makama tereddüt edilmeden seçilebilmiştir. Bir müminin Yusuf medresesinde bulunmasının çok önemli bir hikmeti de insanların dikkatlerinin onların üzerine çekilmiş olmasıdır. Bu olaylar olmasa belki müminler daha az bilinecek, halk onların işledikleri hayırlardan pek fazla haberdar olmayacaktır. Ancak bunlar neticesinde halkın büyük bir kısmı müminleri tanır ve onların ahlaklarına şahit olur. İnsanların karakterlerinin en doğru olarak anlaşıldığı ortamlar zorluk ve sıkıntı anlarıdır. Haksızlığa uğrayan, iftira atılan, birçok yönden zorluk yaşayan bir insanın sabırlı, tevazulu, sükunetli, efendi, affedici, uzlaşmacı ve asla şikayette bulunmayan tavrı elbette ki olayları izleyen insanlara pek çok şey gösterecek, samimi insanları tanımalarına vesile olacaktır. Nitekim Said Nursi'nin her Yusuf medresesine girişi veya sürgün edilişi benzeri hayır ve hikmetlerle sonuçlanmıştır. Bu olaylar neticesinde Bediüzzaman Nur talebeleri ve Nur Risaleleri halkın dikkatini fazlasıyla çekmiş ve böylece insanlar Risale-i Nur'a yönelmişlerdir. Said Nursi bu konudaki düşüncelerini şöyle aktarır. Bir diğer hikmet ve fayda, bu zamanda nurlarla iman hizmeti her tarafta ilan vererek ve muhtaç olanların dikkatlerini çekmekte olur. İşte hapsimizde nurlara dikkat çekilir, bir ilan hükmüne geçer. En ziyade inatçı veya muhtaç olanlar onu bulur, imanını kurtarır ve inadı kırılır, tehlikeden kurtulur ve nurun dershanesi genişler. Yusuf medresesinde bulunan müminlerin birbirlerine de çok fazla faydaları olur. Onlar gece gündüz demeden birbirlerinin her hallerine tanık olurlar. Birinin temizliği, birinin aklı, birinin çalışkanlığı, birinin Kur'an bilgisi, bir diğerinin fedakarlığı, başkasının mütevazı hareketleri diğer müminlere güzel bir hal verir. Herkes birbirinin bir yönüne gıpta edip onun halini alsa, Yusuf medresesindeki eğitim sona erdiğinde müminler manevi yönde büyük bir olgunluğa erişmiş ve ahlaklarını misliyle güzelleştirmiş olurlar. Bu dönem onların manevi olarak derinleşmelerine, pek çok eksiklerinden arınmalarına vesile olur. Müminler kardeşliğin ve dostluğun ne denli kıymetli ve değerli olduğunu da burada hakkıyla görürler. Bu şartlar altında mümin, yanında bulunan mümin kardeşinin güvenliğini, rahatını, sağlığını, imanını düşünür, ona öncelik verir. Tüm bunlar ancak Kur'an ahlakını ve eğitimini almış insanların gösterebileceği üstün vasıflardır. Hiç kuşkusuz Yusuf Medresesi'nin en önemli yönlerinden biri de müminlerin burada kazandığı manevi derecelerdir. Örneğin, salih bir mümin daima sabırlı ve tevekküllüdür. Ancak Yusuf Medresesi'nde bulunmak, müminin sabrını ve tevekkülünü pekiştirir, bu özelliklerinin derece derece artmasına vesile olur. Hapiste bulunan insanlar birçok şeyden dolayı sürekli şikayet eder, ümitsizliğe kapılır, isyan eder, maddi ve manevi bir çöküntü içine girerler. Ancak Yusuf Medresesi'ndeki bir mümin, hiçbir suçu olmadığı halde haksız yere hapiste bulunmuş olsa da diğer insanlar gibi durumundan şikayetçi olmaz, isyankar bir tavra bürünmez. Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez. O bizim Mevlamızdır ve müminler yalnızca Allah'a tevekkül etmelidirler. Tevbe suresi 51 ayeti gereği başına gelen her türlü zorluğun Allah'ın takdiri olduğunu bilir ve çok büyük bir teslimiyetle karşılar. Hapishanede karşılaştığı her zorluğun ahiretteki sevabının katlanarak artmasına vesile olmasını umduğundan bunlara sabreder. Zorlukların kolaylaşması için dua eder ancak zorluklar oluştuğunda da ahireti için sevinir. Örneğin, bileğindeki kelepçenin bileğini biraz daha sıkıyor olması, ona bu zorluğun ahiretteki karşılığını düşündürür ve sevinç verir. Ya da bulunduğu yerin soğuk olmasına gösterdiği sabrın kendisi için bir ahiret kazancı olacağını umduğundan bunu da neşeyle karşılar. Parmaklıklar ardında olmak ve hareket özgürlüğünün kısıtlanmış olması mümin için sabredilmesi gereken bir durumdur. Ancak mümin, her parmaklığa baktığında ahirette bu parmaklıklardan dolayı almayı umduğu güzel karşılığı düşünür ve sevinir. Orada geçirdiği ve sabrettiği her saat, her dakika, hatta her saniye onun ahirette sonsuz nimetlerle donatılmış cennetle karşılık bulmasını sağlayabilir. Bu, dünya hayatındaki imtihanın bir sırrıdır ve bunu sadece iman edenler bilir. Allah, Kur'an'da sabredenleri sevdiğini ve sabırlarının karşılığını mutlaka en güzeliyle vereceğini bildirmektedir. Yusuf Medresesi'nde bulunan mümin için de Rabbinin kendisini sevmesinden ve onu ahirette güzel bir hayatla müjdelemesinden daha kıymetli hiçbir şey yoktur. Allah Kur'an'da şu şekilde bildirmektedir. Sizin yanınızda olan tükenir, Allah'ın katında olansa kalıcıdır. Sabredenlerin karşılığını yaptıklarının en güzeliyle biz muhakkak vereceğiz. Nahl Suresi 96. Zorluk dönemleri Allah'ın iman edenlerle etmeyenleri birbirinden ayırdığı deneme zamanlarıdır. Birçok insan kendisinin Müslüman olduğunu, Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini, Kur'an'a uyduğunu söyler. Ancak Allah yolunda herhangi bir zorlukla karşılaştıklarında büyük bir bölümü hemen cayar. Örneğin, ticaretinin kötüye gitmesinden korkan biri, insanlara Kur'an ahlakını anlatmak için daha çok vakit harcaması gerekirken, bir anda sadece ticaretiyle ilgilenmeye başlar. Ya da müminlerin vefa içinde oldukları dönemlerde müminlerle birlikteyken, küçük bir zorluk çıktığında hemen geri dönerler. Örneğin, bazı iman etmeyen çevreler müminlere iftirayla veya fiili olarak saldırdıklarında bu vefasız insanlar bir anda cemiyet içindeki itibarlarını, geleceklerini düşünmeye başlarlar ve böylece imanlarında samimi olmadıklarını göstermiş olurlar. Eğer zorluk anları olmasa bu insanlar belki de ölene kadar müminlerin arasında yaşayacaklar ve mümin olarak tanınacaklardır. Gerçek yüzleri ise ancak ahirette ortaya çıkacaktır. Ancak zorluk anları Allah'ın bir rahmeti olarak temizle pisi birbirinden ayırır. Allah ayetlerinde şöyle bildirir. İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün size isabet eden ancak Allah'ın izniyleydi. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. Âl-i İmrân Suresi 166-167. Zorluk anlarında kötüler ayrılıp giderlerken, bu zorluklara büyük bir kararlılıkla sabredenlerin üzerine Allah rahmetini yayar. Yusuf medresesinde bulunmak da beraberinde birçok zorluğu getirir. Her şeyden önce maruz kalınan muamele, yaşanılan mekan, müminin sevdiklerinden, diğer müminlerden ayrı kalması gibi birçok konu Yusuf medresesinin zorluklarındandır. Ancak zorluklar karşısında gösterilen güzel tavır, Allah'ın rızasına, rahmetine ve cennetine vesile olacaktır. Yusuf medresesinde oluşan güçlüklerse, müminlerin güzel ahlaklarının daha da perçinleşmesine, imani ve ahlaki olgunluklarının misliyle artmasına vesile olur ve böylece müminler için nimete dönüşürler. Kısacası, zorluk ve sıkıntıların getirdiği en önemli kazançlardan biri, ahlaki olgunluktur. Yusuf medresesi birçok zorluğun bir arada yaşandığı bir eğitim ortamıdır. Hiçbir suçu olmadığı halde aylarca, belki de yıllarca dört duvar arasında yatıp kalkma, sadece belirli kişilerle görüşebilme, temizlik şartları, rutubetli ortam, yiyecekler, hapishanede bulunan insanların katillerden, canilerden ve hırsızlardan oluşması, güvensizlik ortamı, karanlık ve loş bir havanın hakim olması gibi birçok ayrıntı, akla ilk anda gelen zorluklardır. Bunların yanında dünya hayatındaki imtihanın bir devamı olarak hastalık, maddi sıkıntılar gibi zorluklar da üst üste gelebilir. Yıllarca böyle bir ortamda kalan bir insan için söz gelimi karanlık, ışıksız bir odada yıllarını geçirdiği için aydınlık ve temiz bir ev büyük bir nimete dönüşür. Temizlik, sağlıklı beslenme, güzel ahlaklı insanlarla birlikte olma, geniş bir alanda hareket edebilme, hatta içeri temiz havanın girdiği bir pencere dahi çok büyük bir şükür vesilesi haline gelir. Bu imtihanı yaşamış bir kişi, belki de diğer kişilerden çok daha güçlü ve samimi olarak Allah'a verdiği nimetler için şükreder. Bir müminin Yusuf medresesinde karşılaştığı en önemli zorluklardan biri ise daha önce de belirttiğimiz gibi diğer müminlerle görüşememesidir. Bu elbette ki hem medresedeki hem de dışarıdaki müminler için sabredilmesi gereken bir durumdur. Ancak bu durum her iki taraf için de bir kez daha birbirleri için ne kadar önemli olduklarını, Allah'ın tüm müminleri birbirleri için birer nimet olarak yarattığını anlamalarına yardımcı olur. Müminler elbette ki Yusuf medresesinden önce de birbirlerine karşı büyük bir sevgi ve saygıyla bağlıdır. Ancak zorluk anları, görüşmelerinin engellendiği anlar onların bu sevgi ve bağlılıklarının daha da canlanarak güçlenmesine vesile olur. Böyle bir durumdayken bir tek müminin yüzünü bile görebilmek büyük bir sevinç kaynağıdır. Yusuf medresesinde müminlerin karşılaşabilecekleri zorluklardan biri de temizliktir. Nitekim Bediüzzaman da medresedeki zorluklardan söz ederken hastalığını, yaşının ilerlemiş olmasını ve titizliğini saymıştır. Çünkü müminler manevi yönden oldukları kadar fiziksel yönden de tertemiz insanlardır. Yaşadıkları evlerden yedikleri yiyeceklere, bedenlerinden giysilerine kadar hiç kimsede görünmeyen bir temizliğe sahiptirler. En zor koşullarda dahi temizliği bir ibadet olarak kabul ettikleri için temizliklerine titizlik gösterirler. O nedenle bir mümin için bulunduğu yer hapishane dahi olsa Allah'ın emrettiği gibi tertemizdir. Elbette ki Yusuf medresesinde bu temizliği sağlamak her zamankinden daha zor olacaktır. Belki bir musluktan akan bol ve sıcak su yerine bir borudan sızan taziksiz su kullanılacaktır. Kıyafet belki bir iki adet olacaktır ama tertemiz olacaktır. Ancak mümin hiçbir zaman bulunduğu durumdan şikayetçi olmaz. Hiçbir zaman bir borudan akan suyla temizliğini sağlıyor olmasını zorluk olarak görmez ve bundan dolayı yakınmaz. Hatta bu borudaki sızıntıyı Allah'ın kendine bir yardımı ve nimeti olarak görür ve sevinir. İnsan bolluk ve refah içindeyken bazı nimetler fark edilmeyebilir. Hatta pek çok güzellik günlük hayatın olağan bir parçası olarak görülebilir. Ancak Yusuf medresesinde bulunan bir insan için musluktan akan bol ve sıcak su, temiz ve havadar bir oda, temiz yiyecekler, müminleri her an görebilmek dünya hayatında daima şükredilmesi gereken güzelliklerdendir. Bediüzzaman bunun sırrını bildiği için sık sık öğrencilerine bu zorlukların getireceği güzelliklerle sevinmeleri ve bunlara şükretmeleri gerektiğini asla şikayetçi bir tavır göstermemeyi hatırlatmıştır. İnsanlar hapishanede geçirdikleri dönemleri kendileri için bir kayıp, yitirilmiş bir dönem olarak nitelendirirler. Tek yaptıkları sayılı günleri bitirmek, bir an önce dışarı çıkmaktır. Bu nedenle de onlar için günler, dakikalar geçmek bilmez. Oysa mümin için Yusuf medresesinde geçirilen her an değerlidir. Bediüzzaman'da birçok kereler Yusuf medresesinde yapılan ibadetlerin ve geçirilen vaktin ahiret hayatı için çok kıymetli ve kazançlı olduğunu belirtmiştir. Bir sözünde müminleri şu şekilde müjdelemektedir. Ey hapis musibetine düşen biçareler! Madem dünyanız ağlıyor ve tatlı hayatınız acılaştı, çalışınız, ahiretiniz dahi ağlamasın ve kalan hayatınız gülsün, tatlılaşsın. Hapisten istifade ediniz. Nasıl bazen ağır şartlar altında, düşman karşısında bir saat nöbet, bir sene ibadet hükmüne geçebilir, öyle de sizin ağır şartlar altında her bir saat ibadet zahmeti, çok saatler olup o zahmetleri rahmetlere çevirir. İşte bu nedenle de Yusuf medresesi mümin için sevinç ve şevkle karşılanır. Allah'ın mümine verdiği bir rahmettir aslında. Çünkü her ibadet daha zor koşullarda yerine getirilecektir. Belki namazı zor şartlar altında kılacak, Kur'an'ı zor şartlar altında okuyacak, pek çok faaliyetini daha çok emek sarf ederek yapmak zorunda kalacaktır. Örneğin Said Nursi, Risale-i Nurları hapisteyken içeri kağıt alınmadığı için kibrit kutularının üzerine yazdırmıştır. Bu elbette ki son derece meşakkatli bir iştir. Bunların dışarıdaki arkadaşlarına iletilmesi ve yine onlar tarafından yazılma aşamaları hep güçlükler içinde olmuştur. Ancak bu amellerin karşılığı düşünüldüğünde her güçlüğün sonsuza uzanan güzelliklere vesile olduğu görülür. Bir müminin en önemli özelliklerinden biri ihlası. Yani her işini Allah'ın rızasını kazanmak için yapmasıdır. İhlas sahibi bir mümin yaptığı her hareketin hesabını ahirette vereceğini bilerek Allah'ı en fazla hoşnut edecek tavrı gösterir. Allah bir ayetinde müminlerin bu özelliği için şöyle bildirmiştir. Gerçekten biz onları katıksızca ahiretteki asıl yurdu düşünüp anan ihlas sahipleri kıldık. Sad Suresi 46. Yusuf medresesi de müminlerin tüm amellerinde halis olmalarına vesile olan bir yerdir. Buradaki terbiyenin en önemli etkilerinden biri insanın nefsi üzerinde olur. Çünkü hapiste yaşayan bir kişinin herhangi bir dünyevi çıkarı olamaz. Her yaptığı dört duvar arasında kalır. Kimseye gösteriş yapma imkanı da yoktur. Ne yaptığı hizmet, ne söylediği bir söz, ne de ibadetleriyle diğer insanlardan ilgi, takdir, teşvik, övgü bekleme gibi bir durumu söz konusu değildir. Her yaptığını sadece Allah bilir ve Allah görür. O da bunu bildiği için katıksız ve gönülden Allah'a yönelir ve yalnız ona dua eder. Bediüzzaman bir sözünde Yusuf medresesinin bir hikmetinin dünya ile olan tüm alakalarının kesilmesine vesile olması ve ihlas dersinin tam olarak alınması olduğunu bildirmektedir. Mümin tek gerçek dost ve yardımcının ve tek hüküm sahibinin Allah olduğuna iman eder. Hayatı boyunca her olayda Allah'a yönelir ve sadece Allah'tan yardım ister. Mümini dua konusunda diğer insanlardan ayıran en belirgin özelliklerden biri de onun refah ortamında da zorluk anında da hiçbir ayrım olmaksızın Allah'a şükretmesi ve ona dua etmesidir. İmanı zayıf, kalbinde hastalık bulunan kişilerse genellikle bir zorluk anında Allah'a içten yalvara yalvara hiçbir katık olmaksızın dua ederler. Dualarında bir şüphe veya büyüklenme olmaz. Sadece Allah'ın yardım edebileceğini bilerek Allah'a yalvarırlar. Örneğin, çok şiddetli bir felaket anında her insan Allah'a karşı ne kadar aciz olduğunu, o anda kendisini sadece Allah'ın yardımının kurtarabileceğini görür ve katıksızca yalvararak Allah'a yönelir. Ancak müminler, diğer insanlardan farklı olarak zorluk anında nasıl Allah'a yönelip katıksızca dua ediyorlarsa, başlarındaki sıkıntı gidince de aynı şekilde dualarına devam ederler. Yusuf medresesindeki bir mümin de kendini hapisten kurtarabilecek tek gücün Allah olduğunu bildiğinden bulunduğu yerden kurtulmayı Allah'tan diler. Hazreti Yusuf da inkarcıların kurdukları bir düzenle karşı karşıya geldiğini anladığında Allah'a dua etmiş ve Allah onun duasını kabul ettiğini bildirmiştir. Yusuf dedi ki, Rabbim, zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan onlara korkarım, eğilim gösterir, böylece cahillerden olurum. Böylece Rabbi duasını kabul etti ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o işitendir, bilendir. Yusuf Suresi 33-34. Yusuf medresesi mümin için bir nevi inzivaya çekildiği bir mağara özelliğini de taşımaktadır. Aslında inzivaya çekilmek bir insanın kendini dünyevi her şeyden çekip halis ve katıksız olarak gönülden Allah'a yönelmesini derin derin tefekkür ederek Kur'an ilminde ve maneviyatında derinleşmesini, hidayetinin artmasını ve kamil bir imana sahip olmasını simgeler. İnsanın derin derin Allah'ın yarattıkları üzerinde düşünmesi, ahireti, kıyamet gününü, cennet ve cehennemi tefekkür etmesi, Kur'an ayetlerini okuyarak Kur'an'ın sırlarının ve hikmetlerinin kendisine açılabilmesi için tüm zihnini sadece bu konulara yoğunlaştırması, Allah'ın ayetinde bildirdiği gibi kendini her şeyden çekmesi gerekir. Tarih boyunca birçok İslam alimi, Kur'an ilminde ve Allah'a yakınlıkta derinleşmek ve kamil bir imana sahip olmak için hayatlarının bazı dönemlerinde kapalı mekanlara çekilmeyi uygun görmüşlerdir. Bu tarz mekanlara Kur'an'ın birçok yerinde dikkat çekilmiştir. Örneğin Kur'an'da söz edilen mağaralarda bulunan müminler hep küfrün baskısından kurtulmak için bu mekanlara sığınmışlar ve Allah onların üzerine rahmetini yaymıştır. Keyf ehli Kur'an'da küfrün ağır baskıları sonucunda mağaraya sığındığı bildirilen bir mümin topluluğudur. Keyf ehlinin inkar eden bir topluluktan kopup ayrılarak mağaraya sığındıklarını ve Allah'ın onlara rahmetini yaydığını bildiren ayet şöyledir. İçlerinden biri demişti ki, madem ki siz onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından kopup ayrıldınız, o halde dağlara çekilip mağaraya sığının da Rabbiniz size rahmetinden bolca bir miktarını yaysın ve işinizden size bir yarar kolaylaştırsın. Kehf Suresi 16. Dikkat edilirse Allah mağaraya sığınan müminlere rahmetinden bolca vermekte ve onların işlerini kolaylaştırmaktadır. Kur'an'da mağara müminlere hayır getiren bir yer olarak bildirilmektedir. İslam alimleri ise mağaranın bu manevi yönünü göz önünde bulundurmuşlar ve mağaradaki zor koşullarla nefislerini daha fazla terbiye etmek, dünyevi tutkulardan tamamen arınabilmek için bazı dönemlerde buralarda bulunmayı uygun görmüşlerdir. Bediüzzaman Said Nursi de gençliğinde hep bir gün mağarada inzivaya çekilmeyi düşünmüş ve istemiştir. O, bu isteğinin Allah'ın dilemesi ve rahmetiyle en güzel şekilde gerçekleştiğini, defalarca girdiği Yusuf Medresesi'nin kendisi için bir nevi mağara görevi gördüğünü ve orada münzevi bir hayat yaşadığını aktarır. Bu konudaki bir sözü şu şekildedir. Eğer nüfus zulmen mahkum olmuşsa, farz namazını kılmak şartıyla her bir saati bir gün ibadet olduğu gibi o hapis onun hakkında bir yalnızlığa çekilmek için bir çilehane olup eski zamanda mağaralara girerek ibadet eden münzevi salihlerden sayılabilirler. Bediüzzaman'ın kendisi yaşlı ve hasta olduğu için mağaradaki bir yaşantı son derece güç olacaktır. Ancak hapishane şartları bir insanın kendine her şeyden çekip Allah'a yönelmesi açısından bir rahmettir. Ayrıca Bediüzzaman'ın söz ettiği yıllarda kendisi bir odada tecrit edilmiş, hatta tüm kapı ve camları tamamen kapatılmış ve böylece tek bir kişiyle göz göze gelmesi bile engellenmiştir. Olan biteni dışarıdan izleyen bir kişi bunu hiç şüphesiz bir zulüm olarak nitelendirecektir. Ancak o her zamanki gibi başına gelenlere iman gözüyle bakmış ve hemen Allah'ın kendi için yarattığı hayrı görebilmiştir. Çünkü tecrit edilerek hiç kimseyle görüşmemesi, onun Kur'an ilmi ve tefekkür üzerinde daha da derinleşmesi, dikkatinin hiçbir şeyle dağılmamasıyla sonuçlanmıştır. Tüm bunlar Bediüzzaman için çok büyük güzelliklerle sonuçlanmış, son derece faydalı olmuştur. Bu esnada Kur'an hizmetinden de geri kalmamış, tefekkürlerinin sonucu olan Risale-i Nurları fırsat buldukça hapishanedeki talebelerine yazdırmıştır. Hatta öyle ki hapis müddeti dolduğunda dışarı çıkmamak için vesile aramış, ancak Allah'ın hikmetiyle serbest kaldıktan kısa bir süre sonra Yusuf Medresesi'ne geri dönmüştür. Bediüzzaman'ın her zaman belirttiği gibi, demek ki Yusuf Medresesi'nde kendisi için hala büyük hayırlar vardır ki Allah onu medresede tutmuştur. Onun bu tefekkürleri bir mümin için son derece önemlidir. Çünkü olayların zahirine bakılırsa Bediüzzaman hiçbir suçu olmadığı halde sürgüne gönderilmiş, bir iki akrabası dışında hiç kimseyle görüşmesine izin verilmemiş, Kur'an hizmetinde bulunması, hatta yakınlarına mektup yazması bile engellenmiştir. Bunlar olayların zahir yönüdür. Hakikat yönünde ise Allah Bediüzzaman'ı mağaradaki inzivasından alıp kendisi için daha emniyetli, sıhhati için daha uygun olan bir mekana getirmiştir. Allah bazı kimselerin Bediüzzaman'a olan düşmanlığını vesile ederek burayı onun için bir inziva mekanına dönüştürmüştür. Bu kimselerin yasakları vesile olmuş, Bediüzzaman kimseyle görüşmemiştir. Bu sayede Bediüzzaman'ın da dediği gibi Allah bu tecridi Said Nursi için çok büyük bir rahmete çevirdi. Zihnini her türlü ayrıntıdan arındırıp Kur'an'ın feyzini olduğu gibi almasına vesile kıldı. Yusuf Medresesi'nde bulunan her mümin olayların hakikatine bakmalıdır. Bu olaylar zahirinde mümine düşmanlığı olan kimselerin neden olduğu bir cezalandırma olarak görülse de hakikatte Allah samimi bir Müslümanın üzerindeki rahmetini yaymak ve işinde bir kolaylık kılmak için onu bu münzevilerin yaşadıkları mağaraya veya alimlerin yetiştikleri medreseye yerleştirmiştir. Zahirde zulüm var gibi görünse de hakikatte müminin üzerinde Allah'ın rahmeti ve rızası vardır. İşte bu nedenle Hazreti Yusuf da kendisine iftiralarla düzen kuran kadına ve onun çevresinin entrikalarına uymaktansa hapse girmenin kendisine daha sevimli geleceğini söylemiştir. Ardından da Allah'tan onların düzenlerini kendisinden uzaklaştırmasını duayla istemiştir. Allah onun duasına icabet etmiş ve onu hapishaneye yerleştirmiştir. hakikat yönüyle bakıldığında hapis her yönüyle inkarcıların tekliflerinden çok daha sevimlidir. Yusuf medresesinde bulunan bir mümin, oradaki zorluklarla eğitildiği gibi kendisi de çevresindekileri eğitir. Allah, müminlere, insanlara iyiliği emretmelerini, onları kötülüklerden sakındırmalarını emretmiştir. İnanan insanların dünyadaki en önemli vazifelerinden biri, Allah'ın bu emrine uyarak insanlara Kur'an ahlakını anlatmaları, onların kötü huylarını Allah'ın hoşnut olacağı iyi huylara çevirmeleri için yol göstermeleri, ibadetlerini yerine getirebilmeleri için teşvik ederek ahireti hatırlatmalarıdır. İnanan insanların dünyadaki en önemli vazifelerinden biri, Allah'ın bu emrine uyarak insanlara Kur'an ahlakını anlatmaları, onların kötü huylarını Allah'ın hoşnut olacağı iyi huylara çevirmeleri için yol göstermeleri, ibadetlerini yerine getirmeleri için teşvik ederek ahireti hatırlatmalarıdır. Yusuf medresesinde bulunan bir mümin de eğer imkanı ve izni varsa bu sorumluluğun gereğini yerine getirir. Üstelik hapishane iyiliğin emredilmesine ve kötülükten alıkonmaya, ahirette ve Allah korkusuyla uyarılmaya en çok ihtiyaç duyan kişilerin bulunduğu bir yerdir. Bu kişilerin hayatlarının geri kalan bölümünü Allah'tan korkan, Allah'a kulluk eden, Kur'an ahlakına uyan, mülayim, adaletli, vicdanlı ve merhametli kimseler olarak geçirmeleri için Yusuf medresesindeki müminin imkanı olduğu takdirde buradaki kişilere Kur'an'la öğüt vermesi, hapishaneyi onlar için de güzel bir dershaneye, verimli bir terbiyehaneye çevirmesi gerekir. Bu şekilde hapse katil, dolandırıcı veya cani olarak giren biri cennete girmeyi ümit eden, Allah'ın rızasını ve rahmetini uman, Allah'tan korkup sakınan, devletine ve milletine hayır getirmeyi amaç edinen mümin bir kimse olarak çıkacaktır. Ayrıca unutmamak gerekir ki, Yusuf medresesinde bir müminin insanları Allah'a çağırması, müminlere Hazreti Yusuf'tan miras kalan bir tavır güzelliğidir. Hazreti Yusuf hapishanedeyken kendisine gördükleri rüyaların tabirini soran hapishane arkadaşlarına öncelikle Allah'ı, Allah'ın birliğini ve dini anlatmış, daha sonra sorularını cevaplamıştır. Bediüzzaman da hapishanede bulunduğu sürece hem yanındaki talebelerini hem de diğer mahkumları eğitmiş, onlara Kur'an ahlakını anlatmıştır. Hatta denilebilir ki, Nur talebeleri hapisteyken iki kere Yusuf medresesinde bulunmuş gibidirler. Çünkü hem hapishanenin terbiyesini almış ve onun manevi derecesini kazanmış, hem de hapishanede Said Nursi ile gece gündüz beraber olarak onun üstün ilminden ve güzel halinden hal alarak eğitilmişlerdir. Mümin, bulunduğu her yere asayiş, güven, huzur ve güzellik getirir. Müminin güzel ahlakı ve üstün tavrı da tıpkı bir elektrik akımı gibi yayılır ve çevresindekileri de etkisi altına alır. Hiç konuşmasa bile hali, tavrı, bakışı, duruşu, kanaatkarlığı, onurlu olması, alçak gönüllülüğü, temizliği, samimiyeti, hiçbir dünyevi hırsının bulunmaması, her durumda neşeli, canlı, şevkli ve güler yüzü olması, onu gören her insanın üzerinde olumlu bir etki bırakır. Örneğin hapiste bulunmaktan dolayı şikayet eden, ağlayan, sızlanan, ümitsizliğe kapılan bir kişi, müminin hapishanede bulunmanın sayısız hayrı ve hikmeti olduğu, asıl hayatın ahiret hayatı olduğu için dünyada kaybedilenlerin bir öneminin olmadığı yönündeki sözlerini duysa, mutlaka bu sözler üzerinde düşünür ve belki de vicdanlı davranarak tavrını değiştirir. Küçük bir aksilikle karşılaştıklarında dahi yaygara koparanlar, onun bu alışılmadık halini görünce yaptıklarından dolayı utanır ve ondan ayrılırlar. Bediüzzaman da bir sözünde Nur talebelerinin hapishanede diğer kimselerle konuşmalarının yasak olmasına rağmen hal ve tavırlarıyla tebliğ yaptıklarını söylemiş ve hatta hapishanedeki Kur'an ahlakıyla eğitmeyi teklif etmiştir. Buradaki ehli dünyanın bizi konuşmaktan ve temastan engelleri zarar vermiyor. Tavır dili sözden daha kuvvetli ve tesirli konuşuyor. Madem hapse girmek terbiye içindir, milleti seviyorlarsa mahpusları Risale-i Nur talebeleriyle görüştürsünler, ta bir ayda, belki bir günde, bir seneden ziyade terbiye alsınlar. hem millete ve vatana, hem kendi istikballerine ve ahiretine menfaatli birer insan olsunlar. Bediüzzaman bazen de hapishanedeki eski hükümlülere, işte ey bu medrese-i Yusufiye'de benim ders arkadaşlarım diye doğrudan seslenmiş, onları Allah'ın yoluna çağırmış ve bir takım kötü özelliklerinden vazgeçmelerini, müminler gibi daima af yolunu benimsemelerini hatırlatmıştır. Bediüzzaman birçok sözünde hapse girmelerinin hikmetlerinden birinin de bu mahkumları Risale-i Nurlarla eğitmek olabileceğini söylemiştir. Onları birlikte Kur'an okumaya, bilmeyenlere öğretmeye, namaz kılmaya, birbirlerinin güzel huylarından istifade etmeye ve hapishaneyi güzel huylu fidanlar yetiştiren bir mübarek bahçeye çevirmeye davet etmiştir. Bediüzzaman, hapisteki bu insanları hapisten sonra suç işlemekten alıkoyacak olan tek gücün Allah korkusu olduğunu biliyordu. Allah'tan korkan, Allah'ı seven ve O'nun rızasını hedefleyen bir insanın Allah'ın hoşlanmayacağı bir iş yapmasının imkansız olduğunu bildiği için de her hapishanesini bir medreseye çevirmiş ve bu medreselerde yüzlerce kişinin iman etmesine vesile olmuştur. Talebeleri de bu medreselerde hem bir öğrenci hem de birer öğretmen gibi olmuşlardır. Ancak hapishanedeyken bile devlete ve millete hayır getirmek için uğraşan, en zor koşullar altındayken bile rahatını ve çıkarlarını hiçe sayarak devlete ve millete hizmet için gecesini gündüzüne katan bu mübarek, samimi ve dürüst insana hayatının birçok döneminde iftiralar atılmış, hatta kendisi devlete karşı bir insan gibi tanıtılmıştır. Unutmamak gerekir ki bu tarih boyunca pek çok ihlaslı Müslümanın karşılaştığı bir durumdur. Ancak Allah daima her olayı müminlerin lehine çevirmiş ve inkarcıların müminlere zarar vermek için uzattıkları ellerini bağlamıştır. Zulme ve çeşitli iftiralara, sıkıntılara uğrayan samimi kullarını da kurtarmış, dünyada ve ahirette onları maddi ve manevi güzelliklerle ödüllendirmiştir. Kuşkusuz ödülün en büyüğü, Allah'ın sonsuz rahmetiyle müminleri layık kıldığı cennetidir. Bu eserin başından itibaren tüm hayatları boyunca Allah'ın rızasını, rahmetini ve cennetini umarak yaşayan, bu uğurda birçok zorlukla ve ezayla karşılaşan müminlerin üstün ahlaklarından söz edildi. Gerçekten de Kur'an'da haberleri verilen peygamberlerin ve geçmişte yaşamış olan salih müminlerin hayatlarına baktığımızda hep zorlu bir mücadele, sürekli bir ölüm veya yurtlarından ve evlerinden sürülme tehdidi, iftiralar, suçlamalar ve alayla karşılaşırız. Çünkü onlar Allah'ın emrine uymuş ve sadece dini kendileri yaşamakla kalmamış, imkanlarının ulaşabildiği en son noktaya kadar insanlara dini ve güzel ahlakı anlatmışlardır. Bu samimi ve ciddi çabalarının sonucunda ise birçok insanın imanına vesile oldukları gibi daha çoklarının da düşmanlığını kazanmışlardır. Bunun sonucunda her biri zorluklarla dolu bir hayat yaşamış, türlü çileler çekmişlerdir. Bu zorluklara göğüs geremeyenler, peygamberlerin gösterdiği güzel ahlakı, sabrı ve dirayeti gösteremeyenlerse geride kalanlardan olmuş, dünya hayatına razı olarak ahiretlerini dünya için satmışlardır. Ancak unutulmaması gereken çok önemli bir gerçek vardır. Allah tüm zorlukları iyilerin ve kötülerin, temizlerin ve pislerin, samimilerin ve sahtekarların, iman edenlerin ve dinsizlerin birbirlerinden ayırt edilmeleri için yaratır. Zorluklar karşısında Allah'ın hoşnut olacağı güzel ahlakı gösterenler Allah'ın dostudur ve Allah dünyada ve ahirette dostlarına yardımını ve desteğini müjdelemektedir. Allah'ın bir ayetinde bildirdiği gibi her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Kur'an'da bildirilen bu müjdenin yanı sıra Allah, müminlere kurulan tuzakları mutlaka bozacağını, inkar edenlerin müminlere hiçbir şekilde zarar veremeyeceklerini bildirmektedir. Müminlerin yaşadıkları zorlukların ardından daima güzellik, hayır ve bereket gelmiştir. Örneğin Hazreti Yusuf hapisten çıktığında Mısır'ın hazinelerine yönetici olarak tayin edilmiştir. Allah Hazreti Nuh'u ve inananları zulmeden kavimlerini helak ettikten sonra bereketli bir yerde konaklatmıştır. Hazreti Musa'ya ve kavmine işkencelerde bulunarak onları yok etmek için uğraşan Firavun'un kendisi denizde boğularak yok olmuştur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed ise kendisine kurulan tuzaklardan ve ölüm tehditlerinden sonra inananlarla birlikte hicret etmek mecburiyetinde kalmıştır. Ancak ardından Allah kendisine ve müminlerin üzerine rahmetini ve bereketini yaymış, müminler büyük bir güç kazanarak kötülerin ittifakını yenilgiye uğratmışlardır. Allah dünyada herkese yaptığının karşılığını gösterecek, salih müminleri de mutlaka üstün kılacaktır. Ancak asıl karşılık sonsuz ve asıl hayatımız olan ahirettedir. Her insan er ya da geç mutlaka bir gün ölecektir. Herkes şundan emin olmalıdır ki dünya hayatına razı olanlar, zorluklardan kaçanlar, keyiflerinin peşinden gidenler, rahatlarını bozmaktan kaçınanlar, istek ve arzularını Allah'ın rızasına tercih edenler, gelecek endişesiyle haksız yere hapse atılmaktan veya sürünmekten korkarak dinlerini, ibadetlerini terk edenler, ölüm meleklerini gördüklerinde hiç de dünya hayatında yaşadıklarına sevinemeyeceklerdir. Bu insanlardan hiçbiri iyi ki dünya zevklerinin peşinde koşmuşum, bunlar da yanıma kâr kaldı diyemeyeceklerdir. Diyemediği gibi tüm bu yaptıkları onlarda tarifi ve geri çevrilmesi imkansız bir pişmanlığa neden olacaktır. Hiçbir zaman hissetmedikleri kadar büyük bir yürek acısı ve çaresizlik hissi duyacaklardır. Tüm hayatını Allah için yaşayan, bu nedenle de hayatının büyük bir bölümünde zulüm gören, zorluk yaşayan, hep öldürülme tehlikesi altında kalan, insanlardan incitici ve alaycı sözler işiten, iftiralara uğrayan, hatta hapis yatan bir müminse ölüm meleğini gördüğünde tüm bu zorluklar için büyük bir sevince kapılacaktır. Yusuf Medresesi bu nedenle bir mümin için hem manevi bir eğitim yeri hem de ahiretteki güzelliklerin kapısını açan bir imtihan vesilesidir. Yusuf Medresesi'ne giren bir mümin, bu imtihanın hayırla sonuçlanmasını beklediği ve cenneti biraz daha fazla umabildiği için büyük bir sevinç duyar. Dolayısıyla Allah'a samimi olarak iman eden, sadece Allah'tan korkup sakınan, Allah'ı seven, Allah'ı dost edinen, insanlar arasında dostluğun, sevginin, hoşgörünün, ümit var olmanın, iyimserliğin, dayanışmanın, güzel ahlakın yayılması için gönülden mücadele veren bir insanı, herhangi bir kötünün veya fesat peşindeki bir insanın engelleyebilmesi kesinlikle mümkün değildir. İnkarcılar bilmelidir ki, ne yaparlarsa yapsınlar, tüm güçlerini de toplasalar, birbirlerine arkada çıksalar, dağları yerinden sarsacak kadar kapsamlı tuzaklar da kursalar, onlar müminlere hiçbir zarar veremezler. Hatta her kurdukları tuzak, attıkları her iftira, söyledikleri her alaycı söz, müminlerin hem dünyadaki hem de cennetteki mekanlarının daha da güzelleşip zenginleşmesine vesile olur. Bu sırrı bilen müminlere Allah Kur'an'da şöyle müjde verir. Hiç şüphesiz Allah, müminlerden karşılığında onlara mutlaka cenneti vermek üzere canlarını ve mallarını satın almıştır. Allah'tan daha çok ahdine vefa gösterecek olan kimdir? Şu halde yaptığınız bu alışverişten dolayı sevinip müjdeleşiniz. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, İslam uğrunda seyahat edenler, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredenler, kötülükten sakındıranlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlar. Sen bütün müminleri müjdele. Tevbe Suresi 111-112. Program Harun Yahya'nın Yusuf Medresesi adlı eserinden uyarlanmıştır.